Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizinle yeniden birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve programımıza başlayalım. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle ve ilk olarak da Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı ve daha önce 1, 2 ve 3. bölümlerini sizlerle paylaştığımız Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış başlıklı yazının 4. bölümünü aktaracağız. Görüş ve gidilen yol anlamına gelen mezhep gerçeği dini hayatımızın önemli bir meselesidir. Dinin inanç esaslarını veya ameli hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemine ve bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmenin ürünü olan ilmi ve fikri birikime mezhep diyoruz. İman esaslarını konu edinen mezhepler, itikadi mezhepler, diğerleri de fıkhi mezhepler diye isimlendirilmiştir. Mezheplerin varlığı ve meşruiyetiyle ümmetin birliği ve bütünlüğü zarureti bir arada nasıl değerlendirilebilecektir? Mezhepler neden vardır? Olmazsa olmaz mı? İşte bu ve buna benzer soruların zaman zaman gündeme geldiği ya da bilinçli olarak getirildiği bilinen bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim'de içtimai birlik ve beraberliği bozan ideolojik ayrılıkların dinin aslını ve temel hükümlerini ortadan kaldırmayı veya etkisiz hale getirmeyi amaçlayan ihtilafların yasaklandığı kesindir. Bununla birlikte Kur'an, Allah'ın irade hürriyeti verdiği insanlardan oluşan topluluklarda ihtilafın vuku bulacağını da açıkça beyan etmiştir. Kur'an'da ayrıca Allah dileseydi bütün insanları aynı inanç ve düşünceye sahip kılacağından söz edilir fakat onların yaratılış amaçları ve sahip oldukları statü gereği farklı istikametlere yönelecekleri de belirtilir. Allah Resulü'nün hayatında ona kolayca ulaşabilen kimseler için herhangi bir mezhep ihtiyacı söz konusu değildi. Zira dini bir otorite olarak bu alandaki her sorunun muhatabı oydu ve cevapları da tartışmasız kabul ediliyordu. Fakat Habibullah olan Efendimizin irtihalinden sonra müracaat kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden oluşan metinlerden ibaretti. Herkesin Kur'an ve hadis bilgisi ise aynı seviyede değildi. Bir de anlayış seviyeleri tabii olarak birbirinin aynı olamazdı. Özellikle Kur'an ayetlerinin bir kısmı muhkem yani manası kolayca herkes tarafından anlaşılabilirken diğer bir kısmı da birden çok manaya gelen müteşabih ayetlerdi. Bu itibarla sahabenin içerisinde kendilerine soru sorulan ve cevapları makbul görülen 20-30 kadar alim, müçtehit sahabe ortaya çıktı. İşte mezheplerin ilk nüveleri böylece ortaya çıkıyordu. İslam devletinin sınırlarının genişlemesi, zaman geçtikçe yeni yeni hadiselerin ortaya çıkması, herkesin ilim öğrenme imkan ve fırsatının olmaması gibi daha nice sebepler mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İlmi derinliği, güvenilirliği, şahsi yaşantısı, ümmetin hüsn-i zanı ve problem çözücülüğüyle bazı alimler müracaat insanı haline gelmiş ve zamanla onun problem çözmedeki usul ve üslubu diğer bazı alimler tarafından da kabul görmüştür. Bu durum zamanla bir ekol haline gelmiştir ki mezheplerin teşekkülü böyle gerçekleşmiştir. İtikatta yani inanç alanlarımıza dair ümmetin hüsn-i zannına ve itimadına şayan olan ehli sünnet mezhepleri olarak Selefiye, Maturidiye ve Eş'ariye ekolleri genel kabul görmüştür. İbadette, muamelatta, hukukta ve hayatın diğer alanlarına dair ameli mezhepler olarak da Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri öne çıkmıştır. Elbette bunların dışında da bazı müçtehitler gelmiş ise de ümmet içerisinde yaygınlık ve devamlılık bakımından böyle bir berekete nail olamamışlardır. Yaklaşık 12 asırlık bir özgeçmişe ve birikime sahip bu ekollerin usulleri takip edilerek bugün bile nice meseleler çözüme kavuşturulmaya devam etmektedir. Elbette zaman ve mekanın doğurduğu ihtiyaçlar neticesinde yeni bazı meseleler de ortaya çıkmakta ve günümüz alimleri tarafından bu geleneğin esasları da gözetilerek ve yeni içtihatlar da yapılarak çözümler ortaya konulmaktadır. Sahih bir ilim ve irfan geleneği içinde doğup büyümüş olan mezhep, tarikat ve meşreplerin ümmet birliğine bir zararı olmadığı gibi çoğu zaman da bir rahmet tecellisidir. Ancak kimi zaman siyasi ve kimi zaman da kötü niyetli ve belki İslam düşmanlarının bilinçli bir projesi olarak ortaya çıkarılan mezhep ve tarikatler de tarih boyunca hep ola gelmiştir. Siyasi, ilmi ve irfani basiretin zaafa uğradığı kimi zaman ve coğrafyalarda bu nevi oluşumlar ümmet bütünlüğüne ciddi zarar vermişlerdir. İslam alimlerimiz yaşadıkları dönemler itibariyle ortaya çıkan bu çeşit akımlara gerekli cevapları da vermişlerdir. Bu gruplar içerisinde kimi akımları sapık fırkalar olarak ilan etmiş ve kimilerini de artık dinle irtibatı kalmamış din dışı oluşumlar olarak tarif etmişlerdir. Son zamanlarda ülkemizde de görülmeye başlayan güya Kur'an Müslümanlığı ya da hadis Müslümanlığı masum ismi altında mezhepsizlik cereyanı canlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu görüş sahiplerinin en bariz vasıfları geçmiş alim ve ariflere karşı kimi zaman alaycı ve istihkar edici saygısız bir üsluba sahip olmalarıdır. Sanki mezhep imamları Kur'an ve sünneti nazarı itibara almayan kimselermiş gibi bir algı oluşturma çabasındadırlar. Bu güruhta bulunan kimseler zamanla kendi arzu ve heveslerine göre Kur'an ayetlerini tahrif etme, hadisleri görmezden gelme ve kendi bilgi ve idrak seviyelerini putlaştırma gibi bir çizgide ilerlemektedirler. Böylelerinden uzak durmalıdır. İslami ilimlerde içtihat edebilecek yüksek bir ilmi seviyeye erişemeyen herkesin ehliyetli alimlere sorarak dini hayatını sürdürmesi en salim yoldur. İlme ve alime saygısı olmayan, hayatı itibarıyla amel, ahlak ve davranışlarında İslami bir fazilet hissedilmeyen, edep ve nezaketten yana nasipsizlik illetine müptela olmuş kimselerin fesahat ve belagatine aldanmamalıdır. İslam hem zahir ve hem de batın yönüyle kamil bir dindir. Onun hiçbir eksikliği söz konusu değildir. Bu hakikat son inen ayetlerle Rabbimiz tarafından kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa şöylece ilan edilir. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Sizin üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Maide 3. Evet, inen ayetler ve Allah Resulü'nün beyanlarıyla tamamlanan İslam dini, inanç dünyamızı, amel, davranış ve ahlaka dair değer ve prensiplerimizi, tüm varlıkta olması gereken ilişkiler sistemimizi en güzel bir şekilde belirlemiş ve önümüze Hakk'ın rızasına götürecek bir yol haritası sunmuştur. Hakikat bu şekilde beyan edildikten sonra bunun hayat haline gelmesi her bir mümin için en temel meselelerden biri olmuştur. İslam her yönüyle kamil bir dindir ve fakat bunu kabul eden Müslüman fert aynı derecede kemale ermiş bir kişiliğe sahip midir? İslam'la Müslüman arasındaki aşı farkı nasıl kapatılacaktır? Tam da bu noktada Müslüman ferdin imanla, İslam'la ve ihsan duygusuyla bütünleşme meselesi gündeme gelmektedir. İlmin irfana ve hale dönüşme süreci esasen ciddi bir süreçtir. İlim önemlidir ve fakat hiçbir zaman bilmek olmak değildir. İşte İslam medeniyet tarihimizde bu konuyu gündemine alan ve bu alanda müesseseler kurarak engin bir tecrübe hazinesine sahip olan eğitim ocaklarına kültürümüzde irfan müesseseleri ya da daha genel bir ifadeyle tasavvuf adı verilmiştir. Dini yaşama seviyeleri yani dindarlık kıvamı tek bir seviye değildir. Her alanda derece derece farklı derinlikler ve ulvilikler söz konusudur. İşte tasavvuf, dinin inanç boyutu olan imanda, ibadet, muamelat ve ilişkiler alanı olan İslam'da ve nihayet ahlak ve manevi hal kıvamının oluşmasında müessir olan ihsan ve irfan duygusunda kemale erme yolculuğudur. İmanda taklitten kurtulup yakine ermek, diğer bir ifadeyle inmel yakinden aynel yakin ve hatta hakkal yakîn kıvamına ulaşmak, ibadet, amel ve hizmetlerde ihlası elde etmek, muamelat ve her çeşit ilişkide ihsan, istikamet ve nezaketi kazanmak, edep ve ahlakta Allah Resulü'nün sergilediği zahir ve batın güzelliklerle bütünleşmek, kendi hakikatini, marifetün nefs ve Rabbini tanımak, marifetullah yolunda mesafeler kat etmek, şu alemde kalp gözü körlüğü demek olan amalıktan kurtularak kalben dirilmek ve basiret üzere bir kulluğa erişmek, takva ile hak katında mükerremiyet yani şeref ve değer kazanıp yüce Rabbin yakınlığına, kurbiyete ve ilahi muhabbete vasıl olmak, şüphelerden arınmış mutmain bir nefiste raziye ve marziye kıvamına nail olmak, her çeşit günah ve masiva kirinden tertemiz olmuş bir kalbi selime erişmekle hakkın makbulü olmak, her an hakkı zikreden ve yalnız ona bağlanıp teslim olan bir kul olarak şeytan ve avanesinin sultasından kurtulan kullar arasına girmek, kainatın ritmine uyup onunla çatışan ve savaşan değil, ülfet eden bir derya gönlüne sahip olmak ve nihayet hak dostluğuna erişmiş ve onun rızasına nail olmuş bir güzel kul olmak, tasavvufi terbiyenin yegane hedeflerindendir. Tasavvuf bu yönüyle Müslüman ferdin inşası bakımından vazgeçilmez bir müessesedir. Tarih boyunca bu ocaklardan nice güzel insanlar neşvü nema bulmuş ve arifler kervanına katılmışlardır. Tarikatlar farklı meşreplere göre oluşmuş tasavvuf içindeki muhtelif ekollerdir. Zamana, zemine ve ihtiyaca göre farklı usul ve üsluplarla ortaya çıkmış tarikatların her birinin talibi de olmuştur. Aynı hedefe farklı yollarla ulaşmaya çalışmışlardır. Önemli olan Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye çerçevesinin dışına taşmamış olmalarıdır. Ancak üzülerek ifade edelim ki bu müesseselerde kimi zaman yozlaşmış ve hatta bazıları yoldan çıkarak sapık akımlara da dönüşmüşlerdir. Umumiyetle ilmin ve idarenin zaafa uğradığı dönemlerde bu nevi tehlikeler daha çok zuhur etmiştir. Birçok müessesede olduğu gibi bu alanda da zaman zaman tecdit ve ıslahat girişimleri de olmuştur. Burada şu hususu da hemen ifade edelim ki yanlış ve batıl örnekleri ortaya çıkıyor diye bu ve benzeri ocaklara tümüyle karşı çıkmak hiç şüphesiz idrak ve basiret körelmesinin açık bir tezahürüdür. Tasavvuf, dünyayı bir kenara bırakıp ruhbanlığa yönelmek değildir. Dinden ayrı bir din değildir. Dine ilave bir sistem de değildir. Tasavvuf, asr-ı saadette hal olarak yaşanan bir tezkiye ve terbiye disiplinidir. Binaenaleyh, dinde sonradan ortaya çıkmış bid'at bir mesele değildir. İçine bid'atler girmiş olan tasavvuf uygulamaları da elbette tarih içinde var ola gelmiştir. Ancak müceddit ve müştehit alim ve ariflerimiz dönem dönem tasavvufi eğitim ocaklarının bu nevi yanlışlardan arındırmışlardır. Bu ihtiyaç zamana ve mekana göre her zaman için elbette söz konusu olabilecektir. Nefs-i emmarenin hükümranlığına giren modern dünyanın tehditleri ve tehlikeleri karşısında gittikçe zayıflayan insani değerlerin yeniden inşası, sığlaşan ve maddeye hapsedilen idrakin irfan ve hikmet semalarında özgürce kanat çırpması ve bayağılaşan ahlaki yapının fazilet ufkunda yeniden doğması için bu irfan ocaklarına ihtiyaç açık bir zarurettir. Fert ve toplumun olgunlaşması, hamlıktan kurtulması, iman ve İslam, ihsan kıvamının hal olarak yaşanmasına bağlıdır. İşte tasavvuf bunu sağlayacak istidada sahip bir medeniyet mektebidir. Elbette her mektep ancak hocalarının kalitesi nispetinde bir mekteptir. İslam ümmetine düşen vazife, diğer alanlarda olduğu gibi bu sahada da yüksek kalitede ustalar yetiştirebilmektir. Ne demişler? Marifet, iltifata tabidir. İltifatsız meta, zahidir. Evet değerli dinleyenler, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış başlıklı yazısının 4. bölümünü paylaştık. Bu ayki Altınoluk Dergisi'nin Ocak sayısından değerli dinleyenler. Evet daha önce bu yazı dizisinin 1, 2 ve 3. bölümlerini paylaşmış idik. Bir başka yazıyla devam edelim programımıza. Değerli dinleyenler, şimdi de İbrahim Bozbeşparmak imzalı Sonsuza Koşu başlıklı yazısını sunacağız. Gaye, ilmi kelamda Allah'ın varlığına şahit tutulan delillerden biridir. Bu mükemmel işleyen sistemin nihayetinde bir hedefe matuf olarak yaratıldığı, başıboşluk ve serseriliğin tabiatın fıtratından fersah fersah uzak olduğu dile getirilir. Mütekellimun ulema tarafından alemi benim, beni kendin için yarattığın mısrayla Üstad Necip Fazıl'ın veciz bir şekilde özetlediği bu anlayış, insanın dünyada varoluş sebebine İslam'ın getirdiği izahtır aynı zamanda. Diğer taraftan en basit düşünce sistemlerinden en girift felsefe kuramlarına, edebiyattan musikiye, mimariden fen ilimlerine, insanın söz söylediği her alanda gündeme girmeyi başarabilmiş sonsuzluk özlemine tatminkar bir şerttir. Yok olmayı, buharlaşıp uçmayı, silinip gitmeyi sindiremeyen insan iç dünyası ancak sonsuz bir hayat gayesiyle sükun bulabilir çünkü. Mümin ruh dünyasının en büyülü kavramları olan cennet ve cemalullah seyri böylece bir gaye olarak konulur insanın ufkuna. Dünya gurbetindeki garip insanın sıla hasreti ve dimağında kalan elest bezmi rayihası katmerli bir iştiyakla müminin gönül tahtına oturtur bu gayeleri. Dualar bu gaye ile zinetlenir. İmtihanlar bu gaye ile aşılır. Acı ve elemlerin açtığı yaralara bu gaye sarılır. İbadetlerin ifasının suhuleti bu gaye iledir. Düşünce krizlerinden, buhranlardan, ölüm korkusundan ancak bu gaye ile kurtulabilir insan. Yarattığı insanın gönül aksamını çok iyi tanıyan Hazreti Bari, böylece onun kargaşaya, keşmekeşe sürüklenmesini engeller. Burada bize mühim bir ders olarak insanın hayatında gayenin ne kadar önemli olduğu hususu vardır. Fahri Kainat Efendimizin gayeyi müminlerin moral ve maneviyatını dinç tutmak adına bir metot olarak kullandığını da pekala söyleyebiliriz. Kaynaklarımız bize Bilset'in ilk yıllarında Server-i Enbiya'nın inananlarının önüne, onların sayı azlığına ve güçlerinin cılızlığına rağmen Şam'ın, Medain'in, Sana'nın fethi müjdelerini koyduğunu aktarıyor. Bu aynı zamanda müminler için ulaşmaları gereken bir ufuk ve gayet değil midir? Yine Doğu Roma'nın evvelen fethi olacağı, Resulullah'ın mübarek isminin dünyanın dört bir bucağına ulaşacağı haberleri tebşirat olmakla beraber, inananların azim ve gayretlerini artırmak için çizilmiş hedefler olmaktan uzak mıdır? Kaldı ki Hayrul Beşer Efendimizin bizzat kendi zatı, hayatı, üsve-i hasene oluşu insanlar için bir gayeyken. Ehli irfan gaye mevzunu insanların ruh terbiyelerini sağlarken etkili bir şekilde kullanmaktadırlar. İnsanın önüne konulan kamil insan numunesi ulaşılması istenen büyük gaye, günlük zikir ve evrat ödevleri de ulaşılması gereken asgari gayelerdir. Zira irfan ehli gayesizliğin insanı nasıl bir açmaza götüreceğini bilir. Aziz ecdadımız uçsuz bucaksız gayeler edinerek dört bir yanda tevhid sancağını dalgalandırmışlardır. Kızıl elma ulaşılması imkansız devlet gayesidir mesela. Masallarla çocukların zihinlerine yerleştirilen Kaf Dağı imgesi keza öyle. Bunlar hep sonsuzluk boyasıyla boyanmış ve sonsuza inanan müminlerin gönül sancılarını taşıyan aziz gayelerdir. İlahi Kerimetullah gayesiyle kıtalar arşınlanmış, denizler atlas kumaş gibi biçilmiştir. Örnekler olabildiğince artırılabilir. Burada bir muhasebe yapmak adına şöyle bir soru sorsak kendimize. Bizim hayata dair küçük büyük ne tür gayelerimiz, hedeflerimiz var? Çocuklarımıza ninnilerle, masallarla, türkülerle, kahramanlık hikayeleriyle hangi gayeleri aşılıyoruz? Eğitim sistemimiz çocuklarımıza hangi gayeleri vaat ediyor? Zira bir hedefe doğru atılan oktan o hedefi vurması beklenir. Bitiş noktası olan bir koşucu ancak yarışı tamamlar. Müsabakalar ödül ve kazanmak şerefiyle taşlanır. Gaye edinmemişsek kendimize, hedeflerimiz yoksa eğer, o halde bize mikro ve makro gayeler gerekmektedir. Gaye koymak tek başına kafi değildir ama Bir de bu gaye için azimli bir yürüyüş, durmaksızın bir koşu, tembellikten arındırılmış bir çaba lazımdır. Kainatın her ferdinin durup dinlenmeksizin koşturduğunu her gün tekrar ve tekrar müşahede ederiz. Nebatat, hayvanat renkli bir cümbüş içerisinde her daim bir hareket halindedir. Üzerinde ikamet ettiğimiz dünyamızın fasılasız deveranıyla sürdürürüz hayatımızı. Binlerce can, kendilerine çizilen gaye doğrultusunda yürüyüşünü sürdürür ve kainatın bu muazzam işleyişi boşluk kabul etmez. Siyer-i Nebi üzerine okuma yapanlar bilirler ki Resulü Müşteba Efendimizin mukaddes ömürlerinde bir boşluk, tatil, duraksama emaresi yoktur. İbadette meşguliyet, tebliğ ve irşat, sıla-i rahim, insanlara hizmet, o mümtaz hayatın her karesini doldurmuştur. Rahli Nebevi'de yetişen sahabe-i kiram haziratı da bu ölçülerle Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle taşkın bir iman aksiyonu göstererek hayatlarını tembellik nedir bilmeyerek ikmal etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim tembelliği bir münafık vasfı olarak nitelemektedir. Kıyametin dünyanın ömrü içerisinde meçhul bir zamana saklanması, müminleri her an kıyamet kopacakmış gibi bir azim ve çalışmaya teşvik, ölümün insan hayatında saklanması da aynı amaca istinattadır. Yine Kadir gecesinin Ramazan ayında dualara isticap edilen vaktin cuma saatinde gizlenmesi de müminin bu zaman dilimlerini en güzel bir şekilde tembelliğe mahal vermeden müsbet bir hırsla ibadet ve taatle geçirmesini sağlamak içindir. Tasavvuf erbabı, tasavvufu yaşanılan anı ahiret hesabına en iyi ve en verimli bir şekilde değerlendirme mesleği şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu anlayışa göre salik gece ve gündüzünü en verimli şekilde ihya etmelidir. Dervişlik böylece tembelliğin önüne bir set çeker. Mehmet Akif merhumun, "Sanma ki ecdadın asırlarca uyudu, yoksa nereden bulurdun eldeki bu yurdu?" şeklinde andığı, rahatı ahirete bırakan müteyakkız ecdadımız, savaş meydanlarında, ilim meclislerinde, irfan ocaklarında gecelerini gündüz ederek çalışmışlardır. Kimisi rahle başında, elinde divit hokka, kimisi cephede elinde kılıç, tüfek, sinesinde yara, gömleğinde kan, kimisi de bir hayvanın yarasını sararken, bir yetimin başını okşarken tamamlamıştır hayatlarını. Tembellik onların dünyasında kendisine nefes alacak bir alan bulamamıştır. Müslümanlık tarihi boyunca yaralarını yataklardan alıkoyup gayeleri için koşturan erler, atlarının nallarından çıkan kıvılcımlarla cihanı aydınlatmışlar, bayraklarının gölgesiyle nice garibi, mazlumu ferahlatmışlardır. Devasa devletler heyecan ve koşturmacayla kurulmuş, tembellik ve rahat düşkünlüğüyle yıkılmıştır. İşte asr-ı saadet devri heyecanı, Hulefai Raşid'in dönemi koşuşturması, Tarık bin Ziyad'ın Endülüs önündeki samimiyeti, Devlet-i Ali Osman'ın ilk 10 hükümdarının gayreti ve bunların aksine devletleri çatırdatan rahat düşkünlüğü, tembellik, gayesizlik dönemleri. Manen tekamül için uhrevi gayeler edinmek, sımsıkı bu gayelere sarılmak ve bu gayeler doğrultusunda tembellik, gevşeklik göstermeden koşuşturmak gerekmektedir. Maddi tekamül için gerekli olan da haddi zatında aynı formülden ibarettir. İdeal Müslüman yorgunluğunu başka bir meşguliyette gideren, tembelliği lügatinden söküp atan, fitne üretmesi için şeytana fırsat vermeyen Müslümandır. İdeal Müslüman, rızayı ilahi gayesiyle konuşan değil, koşturan Müslümandır. İdeal Müslüman, gayeleri ve uhrevi hesapları gereği meşguliyetinden haramla iştigale takat ve vakit bulamayan Müslümandır. İdeal Müslüman, sonsuz sıfatlı gayeleri hatırına mahdut, muvakkat heveslerde boğulmayan Müslümandır. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak sonsuza koşu başlıklı İbrahim Boz Beş Parmağın kaleme aldığı yazıyı paylaştık. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaştık. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de yeni yazılarla buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.